İkinci inceleme. Bölüm 1. Adem, günah sorunu. Yaratılış 1-4. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Uzun bir zamandır peygamberlerin yazılarını incelemekteyiz. Tanrı'nın 40'tan fazla insana 1500 yıldan fazla bir zaman dönemi süresince sözünü, yani günahkarların Tanrı'nın önünde doğru sayılabilmelerini sağlayan doğruluk yolunu açıklayan kitabı yazmaları için esin verdi. Tanrı'nın tüm gerçek peygamberlerinin bu kurtuluş yoluyla ilgili tek bir düşünceyi ve tek bir mesajı paylaştıklarını keşfettik. Yazdıkları bildiriler kendi zihinlerinden çıkmadı. Tanrı'nın kutsal ruhu onlara ne yazacaklarını esin yoluyla bildirdi. Bugün ve bundan sonraki 3 yayınımızda Tanrı'nın yardımıyla kutsal yazılarda daha önce işlemiş olduğumuz her şeyi yeniden incelemeyi ve özetlemeyi planlıyoruz. Bugünkü dersimizin adı Günah Sorunu.
Şimdi Tanrı'nın kendisinin atmış olduğu temele geri dönelim. Tanrı, peygamberi Musa'nın zihnine Tanrı sözünün ilk kısmı olan Tevrat'ı koydu. Bu kitabın ilk ayetini hatırlayabiliyor musunuz? Ayet şöyle der: "Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı." Bu ayette başlangıçta evren, melekler ve insanlar yaratılmadan önce yalnızca Tanrı'nın var olduğunu gördük. Tanrı, sonsuzluk Rabbi, sonsuz ruhtur. Tanrı'nın başlangıcı ve sonu yoktur. O, her şeyi gören ve her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir. İlk bölümde Tanrı'nın 6 günde nasıl göğü, yeri, denizdekileri ve içindekileri yarattığını okuduk. Tanrı yeryüzünü yaratmayı planladığı insan için hazırladı. Tanrı bu nedenle 6. günde şöyle dedi: "İnsanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım. Denizdeki balıklara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun." Böylece Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Yaratılış 1:26-27. İnsan, Tanrı'nın yaratmış olduğu tüm yaratıkların en önemlisidir. Tanrı, insanı kendi benzeyişinde yarattı. Tanrı, insanla derin ve harika bir paydaşlığa sahip olmayı planladı. Bu yüzden erkeğin ve kadının canına Tanrı'yı tanıyabilmeleri için bir ruh yerleştirdi. Onlara Tanrı'yı sevebilmeleri için bir yürek verdi ve Tanrı'ya itaat etmek ya da itaat etmemek konusunda bir seçim yapabilmeleri için özgür bir irade emanet etti. İkinci bölümde Tanrı'nın ilk insan Adem'i bakılışı güzel ve yemesi lezzetli meyveleri olan ağaçlarla dolu bereketli bir bahçeye yerleştirdiğini okuduk. Aynı zamanda Tanrı'nın Adem'in kaburga kemiklerinden birini alarak bu kemik ile kadını yarattığını ve sonra bu kadını Adem'e tanıştırdığını gördük. Adem bu kadına Havva adını verdi. Tanrı erkeği ve kadını bereketledi ve onlara ihtiyaçları olan her şeyi verdi. Ancak Tanrı'nın onlardan almak istediği bir şey vardı. Tanrı, kendi benzeyişinde yaratmış olduğu bu iki insandan ne istedi? Tanrı onlardan kendisini, tüm akılları, tüm yürekleri ve tüm iradeleriyle sevmelerini ve böylece onunla sonsuza kadar derin ve harika bir ilişkiye sahip olmalarını istedi. Ve bu yüzden Tanrı'nın nasıl onların yüreklerinde olanı açığa çıkartmak amacıyla önlerine bir deneme koyduğunu gördük. Tanrı Adem'e şu buyruğu verdi: "Bahçedeki istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Yaratılış 2:16-17. Tanrı bu şekilde Adem'i denedi ama önce Tanrı'nın yasasından ayrılmanın sonucunun ölüm, yani Tanrı'dan sonsuza kadar ayrılık olacağını bildirerek Adem'i uyardı. Kutsal yazılar 3. bölümde şeytanın, Tanrı'ya karşı isyan eden meleğin, Adem ve Havva'ya kurnaz ve sinsi bir yılan olarak geldiğini yazarlar. Yılan kadına şöyle dedi: "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?" Kadın, "Bahçedeki ağaçları meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan kadına, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğiniz zaman gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yaratılış 3:1-5. Tanrı Adem ve Havva'ya onun yasaklamış olduğu ağaçtan yedikleri takdirde kendilerine ne olacağını söyledi. Tanrı onlara öleceksiniz dedi. Şeytan Adem ve Havva'ya ne dedi? Ölmeyeceksiniz dedi. Adem ve Havva kimin sözüne inanmayı ve kimin sözünü izlemeyi seçtiler? Tanrı'nın söylediğine mi inanmayı seçtiler? Yoksa şeytanın söylediğine mi inandılar? Tanrı'nın düşmanı olan şeytanın sözüne inanmayı seçtiler. Bu olaydan sonra Tanrı ne yaptı? Geri çekilerek Adem ve Havva'yı izlemek ile mi yetindi? Hayır. Tanrı ne yapacağını söyleyerek onları uyarmıştı ve söylediği şeyi yaptı. Onları çağırdı, yargıladı. Onları ve yeryüzünü lanetledi. Sonra onlar için yaratmış olduğu o güzel bahçeden onları çıkardı. O üzücü günde Adem ve Havva'nın canları öldü. Yaşamın kaynağı olan Tanrı'dan ayrıldılar. Artık bekleyebilecekleri tek şey fiziksel ölüm ve sonsuz cezaydı. Çünkü Tanrı'nın söylemiş olduğu gibi günahın ücreti sonsuz ölümdü. Günah gerçekten korkunç bir felakettir. Adem ve tüm soyu tek bir günah aracılığıyla Tanrı'dan ayrıldılar. Günah bir şekilde AIDS olarak anılan hastalık gibidir. Bildiğiniz gibi AIDS insanların birbirlerine bulaştırdıkları bir hastalıktır. Günah tüm dünyayı kaplamış olan bir felakettir. AIDS virüsü bir insanın bedenine bir kez girdiği zaman onu bir daha asla terk etmez. AIDS hastalığı olan kişiler bu hastalığı çocuklarına geçirebilirler. AIDS bulaştığı herkesi mahveden bir katildir. Günah da aynen böyledir. Günah her yerde ve herkestedir ve insanların sonsuza kadar mahvolmalarına neden olur. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki günah hastalığı ve AIDS hastalığı arasında bir fark vardır. AIDS'i tedavi eden bir ilaç henüz bulunmamıştır. Ama günah tarafından lekelenmiş olan insanlar için bir tedavi vardır. Kullandığımız takdirde bizi günahtan sonsuza kadar temizleyecek olan bir çözümü Tanrı'nın kendisi sağlamıştır. Adem ve Havva'nın günah işlediği gün Tanrı'nın vermiş olduğu harika vaadi hatırlayabiliyor musunuz? Evet, günahın dünyaya girmiş olduğu aynı gün Tanrı, Adem'in çocuklarını şeytanın ve günahın yıkıcı gücünden kurtaracak kutsal bir kurtarıcıyı yeryüzüne göndereceğini vaat etti. Aynı zamanda Tanrı'nın bu kurtarıcının eşsiz bir şekilde bakire bir kızdan doğacağını ilan ettiğini de okuduk. Çünkü günahkarların kurtarıcısı günah tarafından lekelenmiş olan Adem'in soyundan gelemezdi. Onun saf ve kutsal olan Tanrı'nın ruhundan gelmesi gerekiyordu. Böylece müjdede İncil'de Tanrı'nın bu kurtarıcıyı yeryüzüne göndereceğini vaat etmesinden binlerce yıl sonra Tanrı'nın atadığı zaman geldiğinde dünyaya kusursuz doğrulukta bir insan doğduğunu gördük. Onun yersel bir babası yoktu. Bakire bir kızdan doğdu. Adı İsa'ydı. İsa, Tanrı kurtarır anlamına gelir. Evet, İsa Mesih, Adem ve Havva'nın günah işlediği günde Tanrı'nın vaat etmiş olduğu kutsal kurtarıcıdır. O, tek ve biricik kurtarıcıdır. Şimdi günahın dünyaya girdiği günde neler olduğunu yeniden incelediğimiz noktaya geri dönelim. Adem ve Havva'nın iyi ve kötüyü bilme ağacından yedikten sonra ne yaptıklarını hatırlayabiliyor musunuz? Kendilerine çıplaklıklarını örtmek için incir yapraklarından giysiler yaptılar. Utançlarını gizlemek amacıyla bu yaprakları bellerine bağladılar. Çünkü günah işlemeden önce çıplaktılar ama utançları olmadığı için bu durumdan rahatsız değillerdi. Tanrı onların kendileri için yaptıkları giysileri kabul etti mi? Hayır. Tanrı onların giysilerini neden kabul etmedi? Çünkü onlara insanın Tanrı'nın önündeki günahını örtmek için hiçbir şey yapamayacağını öğretmek istedi. Ama Tanrı yine de Adem ve Havva için bir şey yaptı. Tanrı'nın nasıl bazı masum hayvanları seçtiğini, onları boğazladığını, sonra derilerini ayırdığını ve bu derilerden Adem ve Havva için giysiler yaptığını ve onlara giydirdiğini gördük. Tanrı bu şekilde Adem ve Havva'ya günahın ücretinin ölüm olduğunu öğretti. Tanrı yalnızca hayvan kurban etmekle kalmadı ama aynı zamanda Adem ve soyuna da kurtarıcıyı göndereceği zaman gelinceye dek günahı örtmek için hayvanlar kurban etmelerini de buyurdu. Tanrı böylece onlara kurtuluş için yalnızca tek bir yolun var olduğunu açıkça gösterdi. Kurtuluş yolu günahsız bir kurbandı. Tanrı'nın emrettiği doğruluk yolu insanın günahı örten kurbanlar olarak lekesiz hayvanlar seçmelerini ve onları boğazlamalarını talep ediyordu. Bu kurbanlar, Adem'in soyunun günah borcunu ödemek için bir çarmıhta kanını dökmek üzere gelecek olan kutsal kurtarıcıyı sembolize ettiler. Böylece bu kurban edilen hayvanlar aracılığıyla Tanrı, günahı kaldırmak için mükemmel kurban olarak ölecek olan İsa Mesih'in bir gölgesini günahkarların gözlerinin önüne sermekteydi. Tanrı, bu yol aracılığıyla adil olduğunu sergiledi. Bunu adil kalmak ve İsa Mesih'e iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Romalılar 3:26. Adem'in günahını ve Tanrı'nın bir kurtarıcı gönderme konusundaki harika vaadini içeren öyküden sonraki bölümde, Adem'in Kayın ve Habil adlarındaki ilk iki çocuğu hakkında bilgi edindik. Habil'in Tanrı'ya, aynı Tanrı'nın buyurmuş olduğu gibi günahı örten bir kurban olarak lekesiz bir kuzuyu keserek sunduğunu gördük. Kayın ise Tanrı'ya kendi çabaları aracılığıyla yaklaşmayı denedi ve Tanrı'ya lanetlenmiş toprakta yetiştirmiş olduğu ürünlerden getirdi. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab, Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayın ile sunusunu ise reddetti. Kayın çok öfkelendi ve suratını astı. Yaratılış 4, 4-5. Tanrı Kayın'ın kurbanını neden kabul etmedi? Daha önce de görmüş olduğumuz gibi, Tanrı'nın buyurduğu doğruluk yolu şunu ilan ediyordu. Kan dökülmeksizin günah bağışlaması olmaz. İbraniler 9:22. Ancak Kayın, Tanrı'nın belirlemiş olduğu kurban yoluna saygı göstermedi. Kayın, Tanrı'ya inanıyormuş gibi yaptı ama eylemleriyle bunu inkar etti. Çünkü Tanrı'nın talep ettiği kurban kanını Tanrı'ya sunu olarak getirmedi. Tanrı bu nedenle Kayın'ı ve sunusunu reddetti. Ama Habil'in kurbanı Tanrı'nın hoşuna gitti ve onun tüm günahlarını bağışladı. Çünkü Habil, Tanrı'nın sözüne inandı ve ona bir kuzunun kanını götürdü. Habil, günahlarının bedelini ödemek için kanını döken İsa Mesih'e imanları nedeniyle Tanrı'nın doğru saydığı kişileri sembolize eder. Kayın ise Tanrı'nın gökyüzünden gönderdiği kurtarıcının kurbanını kabul etmeyi reddeden ve Tanrı'nın önünde kendi çabaları ile doğru olmaya gayret eden kişilerin bir örneğini temsil eder. Bugüne kadar yalnızca bu iki yol var oldu. Habil'in yolu ve Kayın'ın yolu. Siz hangi yolu izliyorsunuz? Siz Habil'in yani Tanrı'nın gökyüzünden gönderdiği kutsal Mesih'in kurbanı üzerine bina edilmiş olan doğruluk yolunu kabul ettiniz mi? Yoksa hala Kayın'ın insanın iyi işleri ve dinin talep ettikleri üzerine bina edilen kötülük yolunu mu izlemektesiniz? Sevgili dinleyicilerimiz, Tanrı'nın adil olduğunu ve günahı hoş göremeyeceğini artık lütfen bilin. Tanrı, Adem ve Havva'ya, Kayın ve Habil'e ve onların tüm soyuna günah işlediğinizi biliyorum. Tamam ama bu o kadar önemli değil. Ben günah işlemiş olduğunuzu unutacağım diyemezdi. Tanrı böyle günahları unutabilir mi? Hiçbir zaman. Eğer Tanrı böyle günahları unutmuş olsaydı, o zaman günahkarlar onun kutsallığının nasıl farkına varabilirlerdi? Tanrı adil bir yargıçtır ve günahı cezalandırmak zorundadır. Günahın cezası ölümdür. İşte kutsal kurtarıcı bu yüzden günahlarımızın cezasını çekmek üzere ölmek zorunda kaldı. O çarmıhta öldüğü zaman benim ve sizlerin günahlarının cezasını çekti.
Tanrı'nın buyurduğu doğruluk yoluyla ilgili olarak müjdenin neler yazdığına kulak verelim. Kutsal yazılar şöyle der. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfu ile karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı, Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Romalılar 3:22-26. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:23. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Tanrı'nın isteğiyle bir sonraki dersimizde peygamberlerin mesajını yeniden incelemeye ve Tanrı'nın İbrahim'i nasıl dünyaya kurtarıcı gönderme konusundaki harika planının bir parçası olmaya çağırdığını hatırlayacağız. Siz yaşamınızı değiştirebilecek güçte olan Tanrı sözünden alınmış şu ifade üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:23.